İsmail Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na Enis Berberoğlu üzerinden yaptığı sert açıklamalar ve değerlendirmeler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen günlerde Kılıçdaroğlu ile ilgili Enis Berberoğlu ilişki halinde gösteren açıklamaları aslında bir süredir bir ara yakın akşam ve güneş gazetleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından zaten bir getirilmekteydi. Özellikle akşam gazetesi Enis Berberoğlu'na bu görüntülerin Kılıçdaroğlu tarafından verildiğini ima ediyordu. Aynı şekilde Melih Gökçek de Enis Berberoğlu'nun cezaevinde eğer çıkamazsam konuşurum şeklinde beyanlarda bulunduğunu iddia ediyordu. Bu iddiaların hepsini Sayın Gökçek'in açıklama konuşmasında dile getirmiş oldu. Tabii bu tartışmanın kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde müdahaleye ulaştı. Çünkü CHP'liler bilhassa Enis Berberoğlu ve MİT tırları soruşturmasının kendilerine doğru uzatılmak istendiğini ve Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidarın bu soruşturma eliyle CHP'ye operasyon yapmaya kalkıştığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanmak istendiğini iddia etti. Ancak tutuklanma konusu itilaflı bir konu. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin sözcükler arasında bu soruşturma yer almıyor. Dolayısıyla hali hazırda Kılıçdaroğlu hakkında doğrudan soruşturma yapılması izin verilmiyor. Bunun için mecliste ayrı bir oturumun düzenlenmesi ve Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oylama yapılması gerekiyor ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir oylamada evet diyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na bir soruşturma açılması eğer verili hukuk düzeninin dışına çıkılmazsa cari hukukla bu yüzü pek mümkün görünmüyor ama önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu yönde çokça iddianın dile getirileceğini söylemek mümkün ve CHP'nin ısrarla bir başta müslümanlar olmak üzere Türkiye'de veya diğer yapılanmalarla sanki ilişki halindeymiş gibi gösterileceği ve bunun bir kampanyaya dönüştürüleceği görülüyor.
İsmail Bey, böyle söylüyorsunuz ama Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı zaten kaldırılmış durumda değil mi? Enis Berberoğlu nasıl tutuklandıysa?
Teknik olarak şöyle bir düzenleme söz konusu. Kılıçdaroğlu sadece Kılıçdaroğlu değil, bütün milletvekilleri hakkında aynı anda dokunulmazlık kaldırıldı. Ama hangi yönden kaldırıldı? O ana kadar meclise haklarında gönderilmiş dosyalar bakımından kaldırıldı. O gün itibariyle Kılıçdaroğlu hakkında gönderilmiş böyle bir dosya yoktu. Dolayısıyla dokunulmazlığının kaldırıldığı dosyalar kapsamı dışında kalıyordu teknik olarak. Şayet yeni bir dosya varsa bu durumda Kılıçdaroğlu hakkında fezlekenin meclise gelmesi ve bu konu hakkında da dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Teknik anlamda böyle bir farklılığı var. Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasından önce bir böyle bir soruşturma olsaydı pekala evet o noktada dokunulmazlığı yok diyebilirdik ama bugünkü bu düzen açısından Kılıçdaroğlu'nun halen bu soruşturma yönünden eğer varsa böyle bir soruşturma yani Enis Berberoğlu'nun yargılandığı soruşturma yönünden hakkında dokunulmazlık var. Dolayısıyla bunun kaldırılması gerekir. Ancak bu sadece bir soruşturma konusu değil. Neden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaygın bir kampanya başlatılmış durumda. Bilhassa iktidar gazeteleri, iktidarın basın organları FETÖ soruşturmasıyla CHP'yi ilişkilendirmek ya da o olmadı PKK gibi yapılanmalarla CHP'yi ilişkilendirmek şeklinde bir kampanya yürütüyorlar. Bugüne kadar CHP'ye Enis Berberoğlu tutuklanması dışında bir hamle yapılmadı ancak bu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla CHP milletvekillerinin bazıları hakkında ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkında önümüzdeki günlerde siyaseten açılmış davalarla karşı karşıya kalabiliriz.
Partisinin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metninden şunu çıkarıyorum. Bugün itibariyle Türkiye'de yapılacak bir seçimde Adalet Kalkınma Partisi ya da herhangi bir partinin olacağı %40'a yaklaşan bir oy miktarı onu tek başına iktidar yapmaya yetiyor. Ama 2019'da yapılacak başkanlık seçiminde %50 artı bir oyun alınması gerekiyor. %49,9 bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarına son verecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi bildiği ve farkında olduğu için özellikle partisini motive etmeye çalışıyor. Çünkü en son referandumda aldığı %51'lik oyun bile aslında geçici bir oy olduğunu ve referanduma özel bir toplam olduğunu farkında. Dolayısıyla bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkarılabilecek güçlü bir aday hem Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarına son verebilir. Bunun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından motive edildiğini, çalışmayanların ayıklanması, FETÖ ile bağlantılı olanların ayıklanması yönünde bir daire terk edildiğini görüyoruz. Özellikle sık sık Adalet ve Kalkınma Partisi'nde metal yorgunluktan söz ediliyor. Ancak tabii metal yorgunlukla ifade edilen partinin içindeki kimler olduğu, milletvekillerinin kimler olduğu noktasında bir belirginlik yok. Şimdilik bir toparlanma hali ve 2019'a daha seferber edilmiş bir halde yola çıkılma halinin olduğunu gözlemliyoruz. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. 2019'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilk startın Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan tarafından verildiğini görüyoruz. Henüz CHP bu yönde bir adım atmış değil. Bir taraftan Erdoğan sanırım şunu da görmüş olmalı. Meral Akşener Partisi'ni kuracağını açıkladı ve bunu Eylül-Ekim tarihlerine çekti. Bilhassa Meral Akşener'in kuracağı partinin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olacağı tahmin ediliyor. Muhalefet açısından en kötü ihtimalle şu sonuç bile ortaya çıkabilir. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığı kıl payı alsa bile parlamentoda çoğunluğunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Sayın Erdoğan bunu şimdiden öngördüğü için özellikle konuşmasında partisini 2 yıl önceden motive etmeye çalışan bir üslup takımı diye düşünüyorum.
Son olarak bu Maçka'da olan olaya gelmek istiyorum İsmail Bey. Eren Bülbül 15 yaşında bir çocuk öldürüldü bir çatışmada operasyona götürülmüş. O konuda epey eleştiriler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eren Bülbül abi şöyle gerçekleşiyor. Bilhassa PKK ile ittifak yaptığını açıklayan 9 civarında sol örgüt Birleşik Özgürlük Güçleri diye kendilerine isim verdiler. Bu grup bilhassa ülkenin kuzeyinde Karadeniz bölgesinde yaklaşık 1,5 yıldır silahlı saldırılar ve terör eylemi gerçekleştiriyor. Bunlardan en önemlisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna yapılan saldırıydı. Aynı şekilde Giresun'da, Gümüşhane'de ve Trabzon'da birden çok silahlı saldırıya karıştı bu grup. Yani zaten onlardan bir bölümü önceki gün Trabzon'un Maçka ilçesinden bir dağ köyünde Eren Bülbül'ün evinden erzak çalmışlar. Eren Bülbül bu durumu jandarmaya haber veriyor. Ki kendisi de orada şehit oldu jandarma başçavuş. Jandarma başçavuş da cuma namazından sonra bu evde hırsızlığın nasıl yapıldığını keşif amaçlı olarak Eren Bülbül'ü yanına alıp ve bir de bir polis memurunu yanına alıp eve giderken pusu kuran PKK'lıların silahlı saldırısına maruz kalıyor. Maalesef burada başçavuş şehit olurken Eren Bülbül de hayatını kaybediyor. Tam bu nedenle Eren Bülbül'ün ailesi ve bilhassa annesi dün ve bugün açıklamalarda bulundular. Bilhassa Eren Bülbül'ün annesi oğluna ve şehit olmak isterdi ama askerde olmak isterdi. Evinin önünde değil diyerek tepkisini ortaya koydu. Askerlerin evdeki keşfe giderken yanına 15 yaşında bir çocuğu almasını eleştirdi. Keşke beni götürselerdi dedi. Bu noktada İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eren Bülbül'ün keşfe götürülmesinde ihmali olan kişiler hakkında inceleme başlatılacağı ifade edildi ama tahminimiz o ki Eren Bülbül'ü keşfe götüren de maalesef bu pusuda şehit düşen başçavuş anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla burada bir terör saldırısı olmaktan çok bir hırsızlık vakası olduğu düşüncesiyle keşfe gidilmiş ama şu da düşünülmesi gerekirdi. Gerek PKK gerekse onunla ittifak kurduğunu iddia eden silahlı grubun bu bölgede ve bilhassa Trabzon'da çeşitli aralıklarla terör eylemleri yaptığı görülüyordu. Dolayısıyla emniyet güçlerinin bu vakayı bilerek, bunu tahmin ederek önlem alması gerekirdi. Gerek kendi açısından, gerek de bu keşfe giderken Eren Bülbül'ü oraya götürmeyerek önlem almaları gerekirdi. Ama maalesef anladığımız kadarıyla böylesi bir zafiyet sonucunda Eren Bülbül hayatını kaybetmiş oldu ve Türkiye'de büyük bir ihbar yarattı. 15 yaşında bir çocuğun PKK tarafından katledilmiş olması bir infial yarattı. Öte yandan ailesi de Eren Bülbül'ün güvenlik önlemi alınmaksızın en azından bir çilek yelek giydirilmeksizin bölgeye götürmüş olmasını gösterdi. Benzeri bir vaka takip etmişsinizdir. Dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir saldırganın kendisine işlemler için eşlik eden polis memurunu maalesef emniyet kampüsü içerisinde bıçaklayarak öldürmesiyle yaşandı. Bu konuda da çeşitli eleştiriler yöneltildi. Canlı bomba kuşkusuyla gözaltına alınmış bir kişinin emniyet binasında titizlikle aranmadığı eleştirisi yöneltildi. Şayet aransaydı, ince aramadan geçirilseydi, üzerindeki bıçağın tekerle bulunabileceği ifade ediliyor, görülüyor. Aynı şekilde canlı bomba eylemi yapma ihtimali bulunduğu kuşkusuyla gözaltına alınan bir kişinin ellerinin kelepçesiz oluşu da bir başka eleştiri konusu. Zira başka eylemlerde daha basit suçlardan insanların kelepçeli ya da ters kelepçeli şekilde gözaltına alındığı görülürken IŞİD mensubu bir canlı bombanın ilk yaranmaması ve ellerinin kelepçelenmemesi ve bunun sonucunda emniyet kampüsü içerisinde bir polisi şehit etmiş olması da herhalde bir vakası gibi önümüzde duruyor.
İsmail Bey, bu haftaki değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.